Ayrım 49, 3. Şempanze, Jared Diamond, sayfa 431. Bölüm 6, Eşeysel Seçilim ve İnsan Irklarının Kökeni. Darwin'in kendi klasik açıklamaları, doğal seçilimi hala iyi bir giriş niteliğindedir. Darwin's own classic account is still a good introduction to natural selection. Charles Darwin, On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favored Races in the Struggle for Life. Londra John Murray, 1859. Türlerin Kökeni, Onur Yayınları, 1996, Sevim Belli. Bu konudaki harikulade bir modern açıklama şu kitapta bulunmaktadır. Ernst Mayr, Animal Species and Evolution, Harvard University Press, Cambridge, 1963. Carlton S. Coode'un 3 kitabı insanların coğrafik farklılıklarını değerlendirmekte, bunu iklimin sebep olduğu coğrafi farklılıklarla karşılaştırmakta ve insanlardaki farklılıkları doğal seçilim yoluyla açıklamaya çalışmaktadır. Bu kitaplar The Origin of Races, New York Knopf, 1962, The Living Races of Man, New York Knopf, 1965 ve Racial Adaptations, Chicago, Nelson Hall, 1982. Konuyla ilgili diğer kitaplar Stanley M. Garn, Human Races 2. Baskı, Illinois, Thomas, Springfield, 1965 ve özellikle bunun 5. bölümü K.F. Dyer, The Biology of Racial Integration, Bristol Science Technica, 1974, özellikle 2. ve 3. bölümleri ve A.S. Boogie, Man and the Environment, 2. Baskı, New York Macmillan, 1975. İnsanın deri rengindeki coğrafi farklılıkları doğal seçilim yoluyla yorumlayan kaynaklar. W.F. Loomis, Skin Pigment Regulation of Vitamin D, Biosynthesis in Man. Science, 1967. Vernon Riley, Pigmentation, New York Appleton Century Crofts, 1972. Bu kitabın özellikle 2. bölümü. R.F. Branda ve J.W. Eaton, Skin Color and Nutrient Proteolysis, An Evolutionary Hypothesis, Science, 1978. P.J. Byard, Quantitative Genetics of Human Skin Color, Yearbook of Physical Anthropology, 1981. Ve W.J. Hamilton 3, Life's Color Code, New York McGraw-Hill, 1983. Soğuğa karşı cevap olarak insanın coğrafi farklılığı, G.M. Brown ve J. Page, The Effect of Chronic Exposure to Cold on Temperature and Blood Flow of the Hand, Journal of Applied Psychology, 1952 ve T. Adams and B. G. Covino, Racial Variations to a Standardized Cold Stress, Journal of Applied Psychology, 1958. Doğal seçilim konusunda olduğu gibi Darwin'in kendi açıklamaları eşeysel seçilime iyi bir giriş olarak kalmıştır. Charles Darwin, The Descent of Man and Selection in Relation to Sex, John Murray, Londra, 1871. İnsanın Türeyişi, Onur Yayınları, 2002, Öner Ünalan. 6. bölüm için önerilen eş seçimiyle ilgili ek okumalar da bu bölümle ilgilidir. Meg Anderson, dişi dul kuşlarının yapay olarak kısaltılmış ya da uzatılmış kuyruklu erkeklere nasıl tepki verdiği üzerine yaptığı deneyleri şu yayınında açıklamaktadır. Female choice selects for extreme tail length in a widow bird. Nature, 1982. Beyaz, mavi ve pembe kar kazlarının eş seçimini anlatan yayınlar. F. Cook ve C. M. McNally. Mate Selection and Color Preferences in Lesser Snow Geese. Behavior, 1975. F. Cook, Assortative Mating in Lesser Snow Geese. Anser Cerulacens, Behavior Genetics, 1976 ve Patrick Bateson'un yukarıda geçen kitabında Mate Choice, F. Cook ve J.C. Davis, Assortative Mating, Mate Choice and Reproductive Fitness in Snow Geese. Bölüm 7. Neden Yaşlanır ve Ölürüz? George Williams'ın yaşlanmanın evrimsel teorisini sunduğu klasik yayın. Pleiotropy, Natural Selection and the Evolution of Senescence, Evolution, 1957. Evrimsel yaklaşımlara yer veren diğer yayınlar G. Bell, Evolutionary and Non-Evolutionary Theories of Senescence, American Naturalist, 1984. E. Butler, Plant Obsolescence in Humans and in Other Biosystems, Perspectives in Biology and Medicine, 1986, R.J. Goss, Why Mammals Don't Regenerate or Do They? News in Psychological Sciences, 1987, L.D. Müller, Evolution of Accelerated Senescence in Laboratory Populations of Drosophila, Proceedings of the National Academy of Science, 1987 ve D. Everett ve J. Whelan'ın editörlüğündeki Research and the Aging Population, Chichester, John Wiley, 1988 kitabında T.B. Kirkwood'un The Nature and Causes of Aging başlıklı 193 ile 206. sayfalar arasındaki kısım. Yaşlanmaya fizyolojik yaklaşıma yakın sebep örnek teşkil eden iki kitap. R.L. Walford, The Immunologic Theory of Aging, Copenhagen, Munsgaard, 1969 ve McFarlane Burnett, Intrinsic Mutagenesis, A Genetic Approach to Aging, New York, John Wiley, 1974. Biyolojik onarım ve yenilenmeye ilişkin kaynaklara örnek teşkil eden yayınlar. R.W. Young, Biological Renewal, Applications to the Eye, Transactions of the Ophthalmological Societies of the United Kingdom, 1982. A. Bernstein, Genetic Damage, Mutation and the Evolution of Sex, Science, 1985. J.F. Dice, Molecular Determinants of Protein Half-Lives in Eukaryotic Cells, Federation of American Societies for Experimental Biology, Journal 1, 1987. H.R. Warner'ın editörlüğünü yaptığı Modern Biological Theories of Aging, New York Raven Press, 1987 kitabındaki 183 ile 198. sayfalarda P.C. Hanawalt, On the Role of DNA Damage and Repair Processes in Aging, Evidence for and Against başlıklı kısmı ve M. Redman ve R. Wagner, The High Fidelity of DNA Duplication, Scientific American, 1988. Tüm okurlar yaşlandıkça vücutlarında gerçekleşen değişimleri fark etse de üç farklı sistem için acımasız gerçekleri anlatan yayınlar şunlardır. R.L. Doty, Smell Identification Ability, Changes with Age, Science, 1984. J. Menkerf, Age and Interfertility, Science, 1986 ve R. Katzman, Normal Aging and the Brain, News in Psychological Sciences, 1988. Hormon vererek kendini gençleştirme girişimlerini yalnızca Doyle'un bir fantezisi olduğunu düşünüyorsanız, bu girişimin gerçekten nasıl yapıldığını David Hamilton, The Monkey Gland Affair, Londra, Chatto and Windus, 1986 kitabından okuyun. Bölüm 8. İnsan Diline Uzanan Köprüler. Dorothy Chaney ve Robert Seyfarth'ın How Monkeys See the World, Chicago University of Chicago Press, 1990 kitabı, sadece vervetlerin sesli iletişimine ilişkin okunabilir bir açıklama değil. Aynı zamanda hayvanların genel olarak birbiriyle nasıl iletişim kurduğuna ve dünyayı nasıl gördüğüne ilişkin iyi bir başlangıç niteliğindedir. Derek Bickerton, kreyolleştirmeye ilişkin çalışmalarını ve insan dilinin kökeniyle ilgili görüşlerini iki kitapta ve pek çok yayında açıklamıştır. Bu kitaplar Roots of Language, Ann Arbor, Caroma Press, 1981 ve Language and Spaces, Chicago University of Chicago Press, 1990. Yayınlar: Creole Languages, Scientific American, The Language Bioprogram Hypothesis, Behavioral and Brain Sciences, 1984 ve F.J. Neumeyer'in editörlüğündeki Linguistics in the Cambridge Survey, Cambridge University Press, 1988. Kitabın içindeki Creole Languages and the Bioprogram başlıklı kısım, bu yayınlardan ikincisi ve üçüncüsünü görüşleri genellikle Bickerton'unkinden ayrılan başka yazarlar tarafından yazılan yayınlar takip etmiştir. Robert A. Hall, J.R., Pidgin and Creole Languages, Ithaca, Cornell University Press, 1966, bu konudaki yakın tarihli olmayan bir kaynaktır. Neo-Malenezya diline en iyi giriş kitabı F. Mihalic, The Jacaranda Diary and Grammar of Melanesian Pidgin, Milton Queensland Jacaranda Press, 1971. Roger Keesing in Melanesian Pidgin and the Oceanic Substrate, Stanford University Press 1988 kitabı Neo-Malezya dilinin tarihini keşfetmektedir. Dil üzerine pek çok etkili kitap arasında Noam Chomsky'nin Language and Mind, New York, Harcourt, Praga 1968, Dil ve Zihin, Ayraç Yayınları 2001, Ahmet Kocaman ve Knowledge of Language, Its Nature, Origin and Use, New York, Prager 1985, Bilgi Sorunları ve Dil Managua Dersleri, BGST Yayınları 2009, Veysel Kılıç Kitapları dikkate değer. 8. bölümde kısaca bahsettiğim bazı ilişkili alanlarla ilgili kaynaklar da dikkate değer. Susan Curtis'in Genie, A Psycholinguistic Study of a Modern Day, Wild Child, New York Academic Press 1977 kitabı hem yürek burkan bir insan dramıyla ilişki kurar hem de ebeveynlerin hastalıklı durumları yüzünden normal insan dilinden uzak kalan ve 13 yaşına kadar kimseyle görüşmeyen bir çocukla ilgili bir çalışmayı ayrıntılı olarak anlatmaktadır. Gözetim altındaki kuyruksuz maymunlara dil benzeri iletişimi öğretme çabalarını yakın bir zaman önce açıklayan Caroline Ristau ve Donald Robinson yayınları, editörlüğü J.S. Rosenblatt tarafından yapılan Advances in the Study of Behavior, Volume 12, New York Academic Press 1982 kitapta Language and the Great Apes, A Critical Review adıyla yayımlanmıştır. E.S. Savage Rumbaugh, Ape Language from Conditioned Response to Symbol, Columbia University Press 1986 ve E.S. Savage Rumbaugh tarafından yazılan Symbols, Their Communicative Use, Comprehension and Combination by Bonobos, Panpaniscus bölümü, Advances in Infant Research, Volume 6, içinde Caroline Ruse ve Collier ve Lewis Lipsit tarafından editörlüğü yapılan New Jersey, Ablex Publishing Corporation Norwood 1990 kitabında yayımlanmıştır. Çocukların ilk dil öğrenmeleri üzerine olan geniş kaynaklar arasındaki bazı başlangıç noktaları, Melissa Bowerman'ın Harvey Triandis ve Alastair Harrow'un editörlüğünü yaptığı Handbook of Cross-Cultural Psychology, Developmental Psychology, Volume 4, Aline and Bacon Boston 1981, kitaptaki Language Development bölümü, Eric Vanner ve Lila Gleitman'ın Language Acquisition, The State of the Art, Cambridge University Press 1982, Dan Slobin'in The Cross-Linguistic Study of Language Acquisition, Volumes 1 ile 341 ve 2, New Jersey Hillsdale, Lawrence L. Baum Associates 1985 ve Frank S. Castle'ın The Development of Language and Language Researchers, Essays in Honor of Roger Brown, New Jersey Hillsdale, Lawrence L. Baum Associates 1988 yayınlarıdır. Bölüm 9, Sanatın Hayvanlardaki Kökeni. Filin sanatını anlatan ve bunu sanatçının fotoğrafları ve onun çizimleriyle birlikte gösteren eser, David Gukwa ve James Eggman'ın To Whom It May Concern, An Investigation of the Art of Elephants, New York Norton 1985 kitabıdır. Kuyruksuz maymunların ortaya koyduğu sanat için Desmond Morris, The Biology of Art, New York, NOF 1962 kitabına bakınız. Thomas Sebeok'un The Play of Musement, Bloomington, Indiana University Press 1981 kitabı da hayvanların sanatıyla ilgilidir. Yaptıkları çardakların resimleriyle birlikte çardak kuşları ve cennet kuşlarını iyi biçimde anlatan iki kitap mevcuttur. E.T. Gilliard, Birds of Paradise and Bowerbirds, New York Garden City Natural History Press 1969 ve W.T. Cooper and J.M. Forshaw, The Birds of Paradise and Bowerbirds, Sidney Collins 1977. Daha yakın zamanda yazılmış teknik bir açıklama için benim Biology of Birds of Paradise and Bowerbirds, Annual Reviews of Ecology and Systematics, 1986 künyeli makaleme bakılabilir. En süslü çardaklara sahip çardak kuşlarına ilişkin iki yayınım da şunlardır. Bower Building and Decoration by the Bower Bird Amblyornis inornatus, Ethology 7, 1987 ve Experimental Study of Bower Decoration by the Bower Bird Amblyornis inornatus Using Colored Poker Chips, American Naturalist, 1988. Gerald Borgia, dişi çardak kuşlarının erkeklerin çardak dekorasyonlarını gerçekten dikkate aldığını deneysel olarak Bower Quality, Number of Decorations and Mating Success of Male Satin Bowerbirds, Philonorchincus violaceus, An Experimental Analysis, Animal Behavior 1985 yayınında kanıtlamıştır. Benzer alışkanlıklara sahip cennet kuşları S.G. ve M.A. Pruett Johnson, The Use of Court Objects by Laves Parotia, Condor 1988 künyeli makalesinde anlatılmaktadır. Bölüm 10. Tarımın Karışık Nimetleri. Avlanmayı bırakıp çiftçiliğe geçmenin sağlıkla ilgili sonuçları Mark Cohen ve George Armelagos'un editörlüğünü yaptığı Paleopathology at the Origins of Agriculture, Orlando Academic Press 1984 adlı kitapta ve Boyd Eaton, Marjorie Shostak ve Melvin Connor'ın The Paleolithic Description, New York Harper & Row 1988 kitabında ayrıntılı olarak işlenmiştir. Dünyanın avcı toplayıcıları Richard B. Lee ve Irvin D. Ward'un editörlüğünü yaptığı Man the Hunter, Chicago Alden 1968 adlı kitapta özetlenmiştir. Avcı toplayıcıların çalışma programını ve bazı durumlarda bunun çiftçilerinkiyle karşılaştırılmasını anlatan kaynaklar, bu kitabı ve Richard Lee'nin The Kungsan, Cambridge University Press 1979 adlı kitabını ve aşağıdaki yayınları içermektedir. K. Hawks, Ache at the Settlement, Contrasts Between Farming and Foraging, Human Ecology, 1987. K. Hawks, Hardworking Hadza Grandmothers, Comparative Sociology of Mammals and Man. V. Standen ve R. Foley, Londra Blackwell 1987 ve K. Hill ve A.M. Hurtado, Hunter Gatherers of the New World, American Scientist, 1989. Eski çiftçilerin Avrupa boyunca yavaş yayılımı Albert J. Ammerman ve L.L. Cavalli Sforza'nın The Neolithic Transition and the Genetics of Populations in Europe, Princeton University Press 1984 kitabında anlatılmaktadır. Bölüm 11. Zararlı Madde Bağımlılığı Neden Var? Amos Zahavi kendi handikap teorisini şu iki yayında açıklamaktadır. Mate Selection, A Selection for a Handicap, Journal of Theoretical Biology, 1975 ve The Cost of Honesty, Further Remarks on the Handicap Principle, Journal of Theoretical Biology, 1977. Hayvanların eşlerini seçmek üzere nasıl evrimleştiğine dair iyi bilinen diğer iki model, kaçış seçme ve gerçek içinde reklam modelidir. Birincisi R.A. Fisher'ın The Genetical Theory of Natural Selection, Oxford Clarendon Press 1930 kitabında ve ikincisi A. Codrick Brown ve J.H. Brown'ın Truth in Advertising, The Kinds of Traits Favored by Sexual Selection, American Naturalist 1984 yayınında açıklanmaktadır. Melvin Connor, Tehlikeli İnsan Davranış Örüntüleri üzerine bir başka bakış açısını kitapla aynı isimdeki şu bölümde geliştirmektedir. Why the Reckless Survive, New York Viking 1990, Amerikan yerlilerinin enemalarına ilişkin tartışmalar için Peter Firstin ve Michael Cohen'ın Maya enema vazolarının keşfini anlattığı Ritual Enemas, Natural History Magazine 1977 yayınına, Johannes Wilbert'in Tobacco and Shamanism in South America, New Haven Yale University Press 1987 kitabına ve Justin Kerr's The Maya Ways Book 2 cilt, New York Kerr Associates 1989 ve 1990 kitabına bakınız. Bu kitap Maya vazolarını göstermekte ve bir enema vazosuna ayrıntılı olarak 2. cildin 349 ile 361. sayfalarında incelemektedir. Eşeysel seçilim ve eş seçme ile ilgili pek çok ek okuma önerisi bu konuyla ilgilidir ve 5. ve 6. bölüm okuma önerilerinde verilmiştir. Bölüm 12. Kalabalık Bir Evrende Tek Başına. Ağaç kakanlarla ve bunların her türüyle ilgili olarak bilmek isteyebileceğiniz her şey Lester L. Short'un Woodpeckers of the World, Delaware, Greenville, Delaware Museum of Natural History 1982 kitabında bulunmaktadır. Dünya dışı yaşamın varlığı tartışmaları ile ilgili çığır açıcı hesaplamalar, Ayaz Shklovsky ve Carl Sagan'ın Intelligent Life in the Universe, San Francisco Holden Day 1966 kitabında mevcuttur. Bölüm 13 İlk Temasların Sonuncusu. Bob Connelly ve Robin Anderson'ın First Contact, Viking Penguin New York 1987 kitabı, Yeni Gine'nin yükseklerindeki ilk teması hem beyazların hem de oradaki Yeni Ginelilerin gözünden anlatmaktadır. 13. bölümde Yeni Ginelilerin söyledikleri sözler bu kitaptan alınmıştır. İlk temas ve temastan önceki koşullarla ilgili dikkat çekici kaynaklar, Don Richardson'ın Yeni Gine'nin güneybatısındaki Savi halkı için yazdığı Peace Child, Winter a Regal Books 1974 kitabı ve Napolyon A. Chanyo'nun Venezuela ve Brezilya'daki Yanomamo yerlilerini anlattığı Yanomamo, The Fierce People, 3. baskı New York Old, Reinhard M. Winston 1983 adlı kitabıdır. Yeni Gine'nin keşfiyle ilgili iyi bir tarih kitabı Gavin Souter'ın New Guinea, The Last Unknown, Angus M. Robertson, Londra 1963 kitabıdır. 3. Archbold seferinin liderleri Balim Rive'daki büyük vadiye girişlerini Richard Archbold yazdığı Results of the Archbold Expeditions, No. 41 Summary of the 1938-1939 New Guinea Expedition, Bulletin of the American Museum of Natural History 1942 adlı yayında anlatmaktadır. Yeni Gine'deki dağların içlerine girme teşebbüsünde bulunan daha önceki kaşiflerin yazdığı iki eser, A.F.R. Wollaston, Pygmies and Papuans, Londra Smith Elder 1912 ve A.S. Meek, A Naturalist in Cannibal Land, Londra Fisher Unwin 1913 kitaplarıdır. 49. ayrımın sonu. Sayfa 439.